Ayrım 14, Gemide İsyan, Jack London, sayfa 168. Su içindeydi geminin her yanı. Köpüklü bir gürültü içinde hababam yol alıyordu Elsinore. Ardı arkası kesilmeyen o koca koca dalgalar güm güm vuruyordu arkadan. Su sis gibi bir şey olmuş, suratları kırbaçlıyor, iğne gibi ince ince yakıyordu. İki baş dümenci sırtlarında ıpıslak yağmurluklar, bekçi kulübesi gibi kemerli bir yerin altında dümen tutuyorlardı. "Günaydın," dedim başımla. Biri, o yaşlı İngiliz Tom Spink'ti. Kocamış falan da olsa güvenebilirdi insan ona. Öbürü Billy Quigley'di. Geminin burnundaki o Allah'ın belası üçlüden biriydi bu. Üçlünün diğer adamları Frank Fitzgibbon'la Richard Giller'dı. Doğru konuşmak gerekirse gemici memici değildi bunlar. Bay Mellier, mucho müsveddesi diyordu onlara dalga geçerek. Ama herifçi oğulları gerektiğinde yumruklarını konuşturmasını bilmişler, birlikte çalıştıkları, kendileriyle haşır neşir olmak istemeyen bir yığın ipsiz sapsızı yola getirmişlerdi. Dedikleri dedik, çaldıkları düdüktü gemide. Ben ıpıslak sucuk gibi olmuş pijamanın içinde rüzgara karşı durup dururken öyle, Elsinore'un güvertesinin boydan boya koca bir dalgayla kaplanıverdiğini gördüm. Bay Pike'la 5-6 gemici dizlerine kadar suya batmışlar, çabalayıp duruyorlardı canla başla. Gemi yeniden yalpaladı bu sıra. Güverte yana doğru yatınca ne kadar su varsa deliklerden aktı gitti gürül gürül. Elsinore o an 3 gabya yelkenini açmıştı yalnız. Fluga yelkeni bile yoktu. Rüzgara karşı böylesine küçülen bir gemi görmemiştim şimdiye kadar. Rüzgarın çelik mengene gibi gerdiği 3 tane incecik yelken uçuruyordu gemimizi adeta. Kaptan West'in Pampero'nun önünde ne diye kaçtığını o zaman anlamıştım işte. Ya tüymek ya da denizin dibini boylamak gerekiyordu. Güvertedeki sular boşalır boşalmaz iki marangozun yanında çıraklarıyla güvertedeki delikleri tıkadıklarını, kırılan kirişlerin yerine yenilerini çaktıklarını falan gördüm. Bay Pike kendi adamlarının başına geçmiş, büklüm büklüm olup parçalanmış yüz ayak boyundaki çelik çubukları çekmeye çalışıyordu. Ne olduğunu anlayamamıştım bunların önce. Sonradan anladım ki kaptan köşküydü bu. Büyük direkle ortadaki gemici odasının arasındaki bölüm kırılmıştı fırtınadan. Bay Pike'la yanındaki eciş bücüşlerin o kah arkadan kah önden tos vuran boğayla yaptıkları akıllara durgunluk veren güreşe bakarken Hugo'nun romanlarındaki bir olay geldi aklıma. Romanda fırtına yüzünden ipleri çözülen bir topu yakalamaya çalışan bir gemici inanılmaz güzellikte anlatılıyordu. Daha önce de dedim ya, taş gibi yapıyor deniz insanın yüreğini. Ben de pişiyordum yavaş yavaş. Ipıslak, süngere dönmüş pijamamla kıçüstü güvertesinin de dikilmiş, az altımda hayatlarını hiçe sayarcasına çabalayan insanlara bakıyordum meraklı meraklı. Acıdığım falan yoktu hiç, sanki bir roman okuyordum. Sonunda ne olacağını anlamak için çevirip duruyordum sayfaları. Bay Pike üçlü bir halatla fırtınadan parçalanmış, çelik döşemeleri ele geçirmiş, kıç direğine bağlamaya çalışıyordu ki, dağ gibi bir dalga kabara kabara geldi Elsinore'a doğru. Ne kadar tayfa varsa kendilerini korumak için çil yavrusu gibi dağıldılar sağa sola. Kılını kıpırdatmayan Bay Pike'tı tek, gelen dalgaya bir bakışı vardı, oralı değildi hiç. Dipten doruğa dalganın içinde kalan ikinci kaptan az sonra direğin dibine tam zamanında dolanan halatın ucundan tutmuş olarak çıktı ortaya. Haylaz kaptan köşkü enselenmişti artık. Gemiciler tek tek çıktılar ortaya yine. Önce o duvar gibi sağır Faun geldi Bay Pike'a yardım etmeye. Onun ardından intihar etmeye meraklı Yunanlı Tony. Sonra da Shorty sökün etti. Nancy asılmaya götürülenlerin o umutsuz görünüşü içinde en arkadan geliyordu. Bu iğrenç yaratıklar yıkıntı haline gelmiş kaptan köşküne sıkı sıkıya sarılıyorlardı ki ikinci bir dalga daha geldi üstlerine kocaman. Kaçacak zaman bulamadı hiçbiri. Geminin güvertesini örten o gürül gürül ses çıkaran köpüklerin içinde birkaç kol, bir kafa, bir sırt falan gördüm öyle. Büklüm büklüm olmuş çelik parçalarının oraya buraya dağılmalarından şu anlaşılıyordu ki kaptan köşkü ayvayı yemişti iyice. Neler yaptı Bay Pike bu olayda? Doğrusunu söylersem onun başına gelebilecekleri düşünüp onun için tasalandım yalnız. Umurumda değildi başkası. Toplumdaki yerimiz aynıydı onunla. Öğle akşam yemeklerini birlikte yiyorduk. Öbürleri ha vardı ha yoktu benim için. Vız gelip tırıs gidiyordu. Güney Atlantik'in yüzlerce ton tuzlu suyu boşalmaya başlamıştı gemimizden artık. Bay Pike'ı gördüğümde kimse dinelmemişti daha. Bu akıl almaz korkunç ihtiyar hiçbir canlılık izi göstermeyen Nancy ile Faun'u almış getiriyordu. Dimdik yürüyerek kendi hayatını içe sayıp emri altında çalışanlarla kendini aynı tehlikelere atan bu adam karşısında yüreğim güm güm atmaya başlamıştı bu kez. Heyecandan ağlıyordum neredeyse. Öylesine gururlanmıştım ki sırtımda beynimin içinde ürperme gibi bir şeyler duydum. Öyle ya aynı ırktandık bu yiğitler yiğidi adamla. Onun derisi nasıl beyaz, gözleri nasıl maviyse benimkiler de öyleydi. Emrinde çalışan o bir yığın sıfırı tüketmiş, insan hurdası olmuş, esmer tenli, melez, oldum olasıya köle gibi çalıştırılmış canlı posalara gelince... Onlar için demir bir ökçeydim ben. Yüzyıllar boyu kuşaktan kuşağa ayaklarımızın altında çiğnemiş, bizim için çalışmaya zorlamıştık onları. Elsinore birden yalpalamış, tonlarca su kaplamıştı güverteyi. Çelik parçaları bir yığın tahta şu bu karma karışık oldu bir anda. İnsanın ağzını bir karış açık bırakan o sarışın dev Bay Pike, iki insan yıkıntısını sürükleye sürükleye getiriyordu köpüklerin içinden yine. Büyük direğin dibindeki baba gibi bir şeyin üstüne attı onları çalımlı çalımlı. Sonra bir adım atıp iki adım gerileyen cansız bacakları üstünde titreyip duran Larry'nin yardımına gitti geriye doğru. Elleriyle dizleri üstünde yürüyordu Yunanlı. Bitmiş tükenmiş bir görünüşü vardı. Kendini yine denize atacağı pek benzemiyor, direğin dibindeki korkuluğa doğru gidiyordu. Vardı sonunda, ne kadar çabaladıysa da dinelemedi ayağının üstüne. Bay Pike ensesinden yakalayıp tek elle havaya kaldırdıktan sonra dülgerin kollarına pat diye fırlatıverdi onu. Derken Shorty'ye geldi sıra, yüzü gözü kan içindeydi. Kolunun biri inme inmiş gibi duruyordu. Ayağındaki çizmeleri su almış götürmüştü. Bay Pike onu da öbürleri gibi çekip aldıktan sonra geri dönüp o süt kuzusu Henry ile ilgilendi. Ben onu suların üstünde görmüştüm bir ara. Boğulmuş bir insan gibiydi tıpkı. Kütükten ayrımı yoktu zerre kadar. Bazen batıyor, bazen su üstüne çıkıyordu. Derken kıç üstü güvertesine fırlattı su onu. Omuzlarına kadar suya gömülen Bay Pike iki boy dizleri üstüne düşüp dalgaların içinde kalmış, sonunda çekip almıştı delikanlıyı. Şöyle bir saat sonra kadar yemek salonunda gördüm Bay Pike'ı, kahvaltı ediyordu. Üstünü başını değiştirmiş, yeni tıraş olmuştu da. Ne diyebilirdi böyle birine insan? Bir takım alışılmış övgüler düzmek ayıp olurdu hakçası, şöyle dedim yalnız. Sizdeki göğüs, sizdeki ciğer daha kimsede yoktur dünya üstünde. Sevindim bu sözünüze dedi, biraz banyo aldık işte o kadar. Söyleyip söyleyeceği bu kadar oldu yalnız. Sabahın alacakaranlığında kıç üstünden doğru yaptığı işleri gören tek kişinin ben olduğumu biliyor muydu acaba? Yaralanan falan oldu mu diye sordum. Boğulacaktı suda kalanlardan bazıları neredeyse dedi. Oraya buraya pat küt çarpanlar da oldu ama kırık çıkık yok öyle. Henry bir gün kalkamaz yerinden. Dalga ters çevirip beyninin üstüne vurmuş. Shorty'nin bir omuzu çok ağrıyor gibi geldi bana. Davis var ya kaldığı delikteki o en dip yatağa girmemiş herhalde. Yattığı yeri ıpıslak etmiş koca bir dalga çünkü. O saat o tiksindiği yere dehlemek gerek onu. Makaraları koyverdim onu görür görmez. İdmanlara başla ilk fırsatta kapışacağız senle dedim. Bay Pike bir an susup göğüs geçirdi. Kocadım artık biliyorum dedi. Hemen okumalıydım canına onun. Ama nerede o eski Pike? Kötü bir şey tabii bu ama böyle işte gerçek. Neyse boşver gemi limana varmadan denizin dibini boylayacak nasıl olsa. ''Sanmam.'' dedim. Boynunu sıkıp benim öldürmeme gerek kalmayacak ona. Ayaklarına bir kömür çuvalı bağlayıp yallah denize. İki kere iki dört mu? Bir kilo tütüne bahset tutuşalım isterseniz.
Oldu.
Oldu. Güzel güzel atıştırayım şimdi artık. Saklamaya, gizlemeye ne gerek var? Gün günden tutuluyordum Bayan Veste. Onun alımlı çalımlı oluşu muydu etkileyen beni? Yoksa içinde bulunduğum yalnızlık, karada hiç oralı olmayacağım bir takım güzellikler mi bulduruyordu bana onda? İçim gidiyordu onu gördükçe. Dişi mi dişiydi? Habire onu düşünüyor, kamerama çekilip benim orada olduğumu bilmeden gelip geçmesine bayılıyordum. Çocuk gibi olmuştum. Günde 100 boy Galyalı Richard'ın bir şiiri dolanıyordu dilime. Kaderin cilvesi dediğimiz şey, kadın olarak yaratmışsa beni eğer, ben de aynaya bakıp bakıp o güzelim sözü ederim hep. Kadınım ben, güzelliğime türküler yakarım, sarışın bir tanrıça gibi. Kadınlar konusunda kötü kötü düşüncelerim oldu hayatta hep. Çoğu arkamdan koşmuş bana ya da dolarlarıma yanıp tutuşmuşlardı. Ama bu sefer ben girmiştim kafese. Bir gün işlerin böyle olacağını söylemişti, bazıları da burun kıvırmıştım. Uzun sözün kısası olan olmuştu artık. Üzülmek, yanmak boştu. Bütün bu yolculuk sırasında aşna fişnayı bir yana bırakmış, birbirine kibar, ince davranan iki arkadaş olmuştuk onunla. Kendi hesabıma o çağları çoktan geçmiştim ben. Şimdiye kadar Bayan West diye andığım bu kıza Margaret diyeceğim artık. Margaret, şu adın güzelliğine bakın hele siz. Tüy gibi hafif, ince bir at. Dalgaların üstünde kanat çarpıp havalanan bir kuşun kanadına benziyor tıpkı. Büyülüyor insanı. 24'ündeydi Margaret. Nasıl mı öğrendim? Sudan kolay oldu. Bay Pike'a Dixie'nin San Francisco gemisiyle ne zaman çarpıştığını sordum. 1901'de olmuşmuş kaza. Hesaba göre 12'sindeymiş o günler Margaret. Şimdi yıl 1913 olduğuna göre ayna gibi ortada her şey. Genç kız 24'ünde tam. Şu aritmetik denilen şeye hayran oluyor insan. Beni bu yolculuğa başlatan kararımı kutsarım doğrusu. Ama gemideki bu ipsiz sapsız takımıyla, bu bir yığın tımarhane kaçkınıyla nasıl biter bu orasını bilemem. Bakmışın iyi, bakmışın kötü bitmiş. Ne diyelim, her ikisi de doğal. Elsinore soğuk güney okyanusuna, Hornburnu'nun fırtınalarına doğru hem rüzgar hem de gel gitle savaşarak habire yol alıyordu. Yol alırken durmadan değişen bir dramı da üstünde taşıyordu. Her gün gözümle gördüğüm bir yığın rezilliğin, yürek dayanmaz acının dışındaydım ben de kaptanlar gibi. Iraktı benden öyle şeyler. Gördüğüm o berbat manzaralardan yorulduğumda Margaret'le dinleniyordum. Neyse, konumuza dönelim biz. 1 Haziran bugün. Pampero'nun karıştırdığı halttan bu yana 10 gün geçti tam. Hava el verir el vermez Kaptan West rüzgarın önüne kattı gemiyi yine. Gideceğimiz yolu bulduk böylece. Sisti, yağmurda, fırtınaydı, güzel havaydı derken epey yol alıp Falkland adalarının önlerine kadar geldik. Arjantin kıyıları gözden silinmişti adam akıllı. 50. güney enlemini bu sabah açtık. Bir hava vardı, şurup gibi. Koy bardağı iç. Elsinore tatlı tatlı esen bir rüzgarla akıp gidiyordu denizin üstünde. Gün günden artıyordu soğuk. Büyük salondaki soba har har yanıyor, akpak kesiliyordu. Sıcaklığın ta gerilere kadar gitmesi için aradaki kapılar açılmıştı hep. Dışarının bir soğuğu vardı, ısırıyordu adeta. Margaret'le ben kıçüstü güvertesinde ya da güç bela onarılıp yerli yerine konmuş o ünlü kaptan köşkünde aylak aylak dolaşırken eldiven giyiyorduk hep. Dülger'in onardığı kümese de gidiyorduk bazı. Yürekler acısıydı hayvancıkların hali. Hornburnu'ndaki kışa ne kalmıştı ki şurada? Isınmaları için bütün tüylerini çıkarmaları gerekti. Cas cavlaktılar gel gelelim. Geldiğimiz ülkelerde yazdı tabii henüz. Mevsimler alt üst olmuş, kadersiz tavukların canına okunmuştu. Horn'dan geçeceğimiz için az buçuk önlemler aldık dün. Yalnız alçak ve yüksek serenlerin direklerin durumlarını gözden geçirmekle kalmayıp, can kurtaran halatlarını güvertenin bir ucundan öbür ucuna kadar omuz hizasında gerdik. Dalgaların alıp götürmek istediği gemiciler bunlara sarılıp yakayı kurtaracaklardı. Dahası gerek sancak gerek iskele tarafında arka kameraların ana güverteye çıkışlarını sağlayan iki demir kapı kalafatlanıp sıkı sıkı kapatılmıştı. Kuzeye doğru yol alıp Pasifik'e geldiğimizde açılacaktı onlar ancak. Dünyanın en berbat, en fırtınalı yerlerinden biri olan Bela Burnu'nda, yani Horn Burnu'na böyle diyordu gemiciler, savaş vermeye hazırlanırken böyle biz bir takım karanlık şeyler oldu gemide. Bay Mellier'in emrinde çalışan tayfalardan Petro Marinkovic adında biri bir numaralı ambar kapağının üstünde ölü bulundu. Yığınla bıçak yarası almış, gırtlağı paramparça edilmişti. Kim yapmıştı bunu? Bir ya da birçok kişinin işi miydi? Kimse sorup soruşturmadı bile. Öğleye doğru ayaklarında kömür çuvalıyla denize fırlatıldı ceset. Artık bu gibi şeylerin önemi falan kalmamıştı ama herkesin sinirleri yay gibi gergindi kuşkusuz. Ne olduğunu anlayamadığım bir şeyi bekliyorlardı sanki. Geminin önüne doğru gitmiştim gündüz. Bana karşı gizli gizli duyulan bir düşmanlığı ilk kez o an sezdim. Alt yanı bir yolcu da olsam geminin kıçındaki ağlarla aynı sınıftandım. Kimse laf maf atmıyordu bana elbet, bir şey demiyordu. Ama yüreklerindeki kin bal gibi belliydi gözlerinden. Mulligan Jacobs'la Charles Davis öbürlerine göre daha dobra, daha açık sözlüydüler. Mulligan Jacobs yanından geçerken, ''Kıyak iş doğrusu'' diye homurdandı. ''Esaslı harcadılar herifçi oğlunu. Şimdi o Petro domuzunun rahatına diyecek yoktur denizin dibinde hani. Oh keka! Amma harcattı kendini domuz oğlu domuz. Tam bir domuz gibi geberdi. Bok bir hayat yaşıyordu. Ölümü de bok oldu. Neyse çalışmaktan iflahı kesilmeyecek artık. Yığınla herif onun gibi geberip gitmeyi istiyordur gemide herhalde. Hepimizin sonu berbat. Ne demek istiyorsun yani dedim. Mulligan Jacob sırtlan gibi gülümseyerek nasıl işinize gelirse öyle anlayın sözlerimi dedi. Kaldığı hücrenin önünden geçerken içeri şöyle bir göz attığımı gören Charles Davis şen şakrak bir kahkaha atarak ''Güzel, çok güzel Bay Parthurst'' dedi. ''Seattle mahkemesine başvurduğumuzda bu da anlatılacak bir bir. Öyle değil mi yani? Marinkovic'in başına gelenler benim haklılığımı daha da çıkaracak ortaya. Ha ha, ha ha ha. Gazeteciler öğrensinler de bunu gör o zaman sen. Bu Elsinore var ya cehennem gemisi tam. Baskı üstüne baskı yapacak gazeteler.'' Hiç öyle duraksamadan ''Ne diye cehennem gemisi olacakmış Elsinore?'' dedim. ''Ne diye mi? Bana nasıl davranıldığını kendi gözünüzle gördünüz işte. Çektiğim işkenceleri kendi gözünüzle gördünüz.'' ''Gördüğüm şu ki bir adamın canına kıydın sen, katilsin yani.'' ''Ya öyle mi? Verirse mahkeme karar verir buna, başkası değil. Sizin yapacağınız gördüklerinizi, bildiklerinizi söylemek yalnız.'' ''Ben konuşursam şöyle derim mahkemede. İkinci kaptanın yerinde ben olsaydım o saat asardım bu herifi serenlerden birine.'' Davis'in gözleri ışıl ışıl oldu. Kısık bir sesle ''Mahkemede doğru söyleyeceğinize yemin ettikten sonra aramızda geçen bu konuşmayı hatırlatacağım size.'' Ne yalan diyeyim, bu adamdaki inatçı tavır, katılık adeta hayranlık doğuruyordu içimde. Pampero'nun ıpıslak ettiği o duvarları demirden daracık odaya bir göz attım şöyle. Demirin üstündeki beyaz boya yer yer kalkmış, pas görünüyordu altından. Yer bir alemdi, öğresi geliyordu insanın. Yemek tabakları, kaşıklar, çatallar yerlerde sürünüyordu alt üst. Battaniyeler, urbalar ıslanmış, sucuk gibi olmuştu. Adamın içinde iç çamaşırları bulunan bohçası da öyleydi. Lök gibi ıslaktı. Davis O'Sullivan'ın beynini tuz buz ettiği o yatağa uzanmıştı. Bu korkunç deliğin içinde yaşıyordu aylardır. Ömrü vefa ederse kim bilir kaç ay daha yatacaktı burada. Öylesine hayvanca bir yaşama isteği içindeydi ki hayran kalıyordum. Ama bir yandan da içimi döndürüyordu bu herif. ''Hıh, deniz mahkemesiymiş.'' diye bağırdım. İkide bir deniz mahkemesi, deniz mahkemesi. Yolculuk bitene kadar sağ kalacağına aklın yatıyor mu hem? Seattle'a varıp varmayacağın konusunda bahse tutuşulduğundan haberin var mı senin? Sözlerime kulak kesilip dirseğinin üstünde doğrularak ha ha ha ha ha diye güldü. Bu konuda biraz ayrıntılı bilgi rica etsem ne dersiniz acaba? Şunu derim, yolculuğu ölmeden bitireceğine bahse girdim ben. Güzel, başkaları bunun tersi için bahse girmişler anlaşılan. Ha ha ha, bir plan bu. Benim gebermemden çıkarları olanlar var Elsinore'de. Bu sıra geriden doğru gelen baş kamarot daracık leş gibi odanın kapısında durdu. Onu gören Charles Davis'in daha bir açıldı çenesi. Çok iyi, çok, çok hala. Bütün bunları bülbül gibi bir bir söyleyeceksiniz Seattle'da. Tanıklık edeceksiniz namusunuz, şerefiniz üzerine. Doğru söyleyeceğinize mahkemede yemin edip de yalan söylemezseniz tabii. Tamam dedim, edeceğim tanıklık. Bahsi yitirmem inşallah ama açıkçası korkuyorum yitireceğimden. Başkamarot söze girdi. Bahsi yitireceğiniz iki kere iki dört, bugün yarın imamın kayığına binecek o. Davis, onunla da bahse tutuşun Bay Parthurst diye bağırdı. Söylüyorum size işte, bu yolculuğu sağ salim bitireceğim ben. Kalıbımı basarım ki bitireceğim. Turnayı gözünden vuracaksınız siz. Hem zor hem gülünç bir durum karşısındaydım akçası. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Davis, çantada keklik vallahi diye sürdürdü konuşmasını. Ölmek için bir fırın ekmek yemeliyim daha ben. Hey, başkamarot efendi, ne koyuyorsun bakalım, kaç papel? Sarı adam konulacak paranın kendine vız gelip tırıs gittiğini gösterir biçimde omuzunu oynatarak, 5, 10, 20 dolar dedi. Davis bana bakarak, pekala başkamarot, oldu dedi. Bay Parthurst kabul ediyor bahsi, 20 dolar kabul mü? Kendin niye bahse girmiyorsun peki dedim. Bayılırım vallahi şöyle, ister misin başkamarot? 20 dolarına bahse girerim ki cızlamı çekmeyeceğim ben. Başkamarot hayır dedi başıyla. Ih diyorsan ben 20 dolar koyayım, sen 10 ha? Neden çekiniyorsun böyle be? Sen yaşarsan eğer ben ütülmek, sana vermek para. Ama sen geberince kim vermek bana mangırı? Çekti gitti başkamarot. Charles Davis öfkesinden küplere binerek, kıyak bu işte dedi. Bunu da söyleyeceksiniz mahkemede Bay Parthurst. Ey tanrım, yaşadı gazeteciler, yaşadı.
14. ayrımın sonu. Sayfa 180.